genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz ilahiyatçı Yasin Karaolacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim.
Sağ olun. Yine ağırladık sizi. Buradasınız, mutluyuz.
Ben de çok mutluyum.
Kırmadınız bizi, geldiniz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Sağ olun. Bugün biraz farklı meseleleri ele alalım istedik. Böyle gündemdeki meseleleri ele alalım istedik. İsterseniz hemen şöyle başlayalım. Çok fazla bununla ilgili soru da geliyor ve bir sorun gibi de gözüküyor aslında sorudan ziyade. Özellikle bazı kimseler Nisa suresinin 34. ayetini öne sürerek sanki Kur'an kadına şiddeti meşrulaştırıyor ya da meşru görüyor gibi bir şeye kapılıyorlar, bir vehbe kapılıyorlar. Bununla ilgili ne deriz? Bu Nisa suresinin 34. ayeti nasıl açalım?
Evet, çok gündem edilen bir soru. Ve yani kadın hakları, insan hakları bağlamında da aslında dünya çapında tartışılan bir mesele. Nisa suresi, şimdi problem şu. Bir meal okuyacağım mesela size. Nisa suresinin 34. ayetiyle alakalı.
Evet. Ayete bir bakalım nasıl yorumlanıyor ve biz bunu nasıl doğru anlayabiliriz diye inceleyelim.
Kimin meali olduğunun bir ehemmiyeti yok. Yani genel olarak böyle yorumlandığı için örnek olarak veriyorum sadece. Şöyle çevrilmiş Nisa suresinin 34. ayeti. Erkekler kadınlar üzerine hakim dururlar. Çünkü bir kere Allah birini diğerinden üstün yaratmıştır. Ve bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar. Bunun için iyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın korumasını emrettiği şeyleri kocalarının yokluğunda da korurlar. Serkeşlik etmelerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince önce kendilerine nasihat edin. Sonra yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse dövün. İtaat ettikleri halde onları incitmek için bahane aramayın. Çünkü Allah çok yüksek ve çok büyüktür. Şimdi tartışılan ayet bu. Ve burada aslında dört tane problemli çevrilen kelime var. Kur'an'ı bağlamda söylüyorum. Bir tanesi kavvam kelimesi. Kadınlar üzerine hakim dururlar. Bunu yöneticidirler falan diye de çeviriyorlar. Bu ayet üzerine duralım. Şöyle bir durum var. Kavvam kelimesi Kur'an'da kullanılıyor. Adalet için kullanılıyor. Mesela onlar adaleti korurlar, gözetirler manasında kullanılıyor. Aslında Kur'an'daki o paralelliğe baktığımız zaman bu kelimenin daha çok bir koruma, gözetme manasında olduğu görülüyor. Zaten mümin kadınlarla mümin erkekler birbirlerinin velisidir, himayecisidir, koruyucusudur diye de bir ayet var zaten. Evet. Bu korumayı pekiştiren bir şey. Yani şöyle anlatıldığı için söylüyorum. İşte erkek kadın üzerine emreder, ne derse yapmak zorundadır, sözünün dışına çıkamaz. Böyle bir mesaj vermiyor. Ayetten bu çıkmıyor. Ayet şunu söylüyor. Erkekler kadını gözeticidir, gözetir, kollar. Bunu söylüyor.
Bir de o dönem toplumunu iyice düşündüğümüz zaman daha erkeklerin toplumda savaşların da yaygınlaştığını eğer düşünecek olursa. O dönemki biraz toplumun dokusu da bunu gerektiriyordu. Tabii. Ama bu erkeğin kadın hakkında bir idareci olduğu ya da yönetici olduğu anlamına gelmiyor.
Muhakkak. Zaten Kur'an şunu söylüyor. Yani şu yalan değildir. Erkekler kadınları koruyucu, gözeticidirler. Bunun tersi de doğru ki zaten. Yani kadınlar da erkekleri koruyucu, gözeticidirler. Şey olarak yani birbirlerinin mümin kadınlarla, inanan kadınlarla, inanan erkeklerin birbirinin velisi olduğu, himayecisi olduğu geçiyor zaten Kur'an'da. Bu yanlış bir ifade.
Çok önemli bir mesaj.
Bu karı koca ilişkisinde olması gerekendir de zaten. Evet. Birbirlerini eşlerin koruması, kollaması. Evet. Buradaki nüansı vurgulamak lazım. Devam ediyoruz. Çünkü bir kere Allah birine diğerinden üstün yaratmıştır diye çevrilmiş mesela. Evet. Buradaki üstünlük faziletli olma hali meyveler için dahi geçer Kur'an'da. Yani kimi meyveler kiminlerinden faziletlidir. Şimdi kelime faddala ifadesi olduğu için bu şekilde söylüyorum. Buradaki fazilet yani farklı birbirinden farklı özellikleri olduğu vurgulanıyor aslında. Yani bir üstünlük, bir ast üst ilişkisi değil. Biraz Türkçe'ye biraz farklı çeviriyor.
Bunu hatta Kur'an sadece meyveler için değil, peygamberler için de
evet,
söyler.
Evet, peygamberler için.
Bazılarının özellikleri bazılarında yoktur. Kimisinin farklı fıtratları, yaratılışları vardır. Evet. Değil mi? Mesela peygamberleri bile ele alsak, mesela İbrahim peygamber için halim ifadesi geçer. Daha halim, daha yumuşak tabiatlı birisiydi İbrahim peygamber. Evet. İşte Musa peygamber daha sert mizaçlı birisi gibi. İşte Hazreti Peygamber'e, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a baktığımız zaman daha farklı özellikler görüyoruz. Yani burada biraz farklı kişilik özellikleri, farklı fıtrat özellikleri var. Bu aynı ailenin içerisindeki çocuklar arasında da gözükebilir değil mi?
Bu kategorik bir ayrım, kategorik bir kıyas değildir. Yani farklı meziyetler bakımından söyleniyor söylediğiniz gibi hocam.
Evet.
Yani burada şu var, bir sonraki ayette devam ediyor. Ve diyor erkekler mallarından harcamaktadırlar. Yani bu gözetimin şeyini, bir olgusal bir şeyi söylüyor. Bunun için iyi kadınlar itaatkardırlar. Kanitatün kelimesi, itaatkar diye çevirmiş. Bunu şöyle anlıyorlar. Kocasına itaat eder manasında. Ya bu ayrı bir şey ama burada kastettiği şey iyi kadınlar Allah'a itaat ederler. Ve devamında zaten bunun gerekçesini söylüyor. Allah'ın korumasını emrettiği şeyleri kocasının yokluğunda da korurlar. Yani yalnızken de korurlar bunu. Yani böyle düşünmek lazım. Allah'a, yani iyi kadın insanlar öyle kimselerdir ki Allah'ın emirlerini korumasını, yani namus kastediliyor. Namuslarını korurlar yalnızken de. Bunu söylüyor.
Çünkü bunu Kur'an'da Allah'a aslında itaati, insanın insana itaati pek geçmez. Evet. Hep itaat Allah'a
evet,
aittir.
O bakımdan.
Evet, insanlar birbirlerine ihsan ile, yani evlat bile olsa ihsan ile, yani güzellikle, güzel söz ile, hikmetli davranış ile insanlar arası ilişkiler vardır. Ama itaat dediğimiz zaman bir erkeğin kadını ya da kadının erkeğe itaatinden ziyade itaat her zaman Allah'a ve onun Resulüne'dir. Evet. Evet.
Yani kaldı ki bağlamından da belli oluyor evet, durum. Devam ediyoruz ayetin devamında. Serkeşlik etmelerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince diye bir ifade var. Yani evet, bu serkeşlik belki bilinmeyebilir. Yani dik başlılık yapmak, geçimsizlik yapmak gibi anlayabilirsiniz bu kelimeyi. Nüşuz kelimesini böyle çevirmişler. Ama biz nüşuz kelimesine Mücadele Suresinin 11. ayetinde rastlıyoruz.
Evet.
Ve bu kelime çıkıntılık yapmak, öyle baş kaldırmak veyahut da geçimsizlik yapmak anlamında gelmiyor. Nüşuz kelimesi Ebu Bekir el-Esam Hicri 200 ölümlüdür. O ayette nüşuzun ayrılmak manasında olduğunu söyler.
Yani ilk dönemki müfessirler de bunları evet, böyle
evet,
anlamışlar.
Bu şekilde, yani nüşuz kelimesini bu şekilde anlamışlar. Bu burada bir çeviri hatası olduğu görünüyor. Hem Kur'an'ın kendi bağlamından hem de erken dönem tefsirler bakımından. Çünkü bunu nüşuzu bu kadar serkeşlik, namussuzluğa kadar getiren var, o ayrı bir mevzu. Yapmalarının sebebi devamında dövün diye çevriliyor ayet. Şimdi dövün olduğu zaman tercümanın da vicdanına sığmıyor. Diyor ki yani bu herhalde bayağı sert bir şey olması lazım. Ama burada atlanılan bir diğer konu var, yani serkeşliğinden korktuğunuz kadınlar diye çeviriyorlar. Şimdi bu nasıl bir şey oluyor ki? Yani kadın herhangi bir şey yapmamış ama bunun korkusunu taşıyorsunuz. Yani yargısız infaz yapıyorsunuz. Ortada bir şey yok. Siz bir infaz uyguluyorsunuz.
Niyet okuması yapmış.
Niyet okuması yapıyor.
Ki nüşuz erkek için de Kur'an'da kullanılıyor.
Evet,
yani
evet,
sadece kadına has bir evet, ifade ya da kelime kavram değil.
Yani bunu aslında söylediğiniz gibi burada doğru koymak lazım kelimeler. Ayrılmasından, yani artık evliliğinizin biteceğinden, kopuştan korktuğunuz, endişe ettiğiniz bir konuda kadınlara öğüt verin. Yani bu iş düzelsin, şöyle olsun, böyle olsun. Aynı zamanda hani yatak bir kısa süreli bir ayrılık aslında. Hani yatakları ayırıyorsunuz sonra. En sonunda geldik en tartışmalı yere.
Evet, ne yazık ki dövün diye çevrilen
dövün, dövün ifade. Dövün diye çevriliyor. Buna niçin katılmıyorum? Bunun gerekçelerini söyleyeceğim. Yani Türkçe'de aslında birçok ilahiyatçı hocamız, işte Abdülaziz Bayındır Hoca, Yunus Vehbi Yavuz Hoca, Şaban Ali Düzgün Hoca, birçok hocamız bunları dillendiriyor televizyonlarda. Birçokları da zaten televizyona çıkmayan hocalarımız da bu kanaattedir. Dövün kelimesinin aykırı olma sebeplerine gelirsek, Ahzab suresinin 28. ayetinde Allah peygamber eşleriyle bir ayrılma raddesine gelmesinden bahsediyor. Şöyle Ahzab suresinin 28. ayet. Bakın. Ey peygamber, eşlerine de ki dünya hayatının süsünü ve refahını istiyorsanız gelin sizi yararlandırayım. Yani size mal vereyim. Ve sizle güzellikle boşanalım, güzellikle ayrılalım. Bakın güzellikle vurgusu var. Yani Allah peygamberinin, kendi peygamberinin eşiyle bir problem yaşadığı zaman Ahzab suresinin 28. ayetine göre güzellikle ayrılmaktan bahsediyor. Peki aynı kitap, aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı bağlam. Tutup Allah diğer müminlere karşı, şimdi peygamberin güzel bir örneklik olduğundan bahsettik hep.
Evet.
Peygamber bizim örneğimizse Allah peygamberine ayrı hüküm, diğer müminlere ayrı hüküm, diğer inananlara ayrı hüküm vermez.
Evet.
Yani burada da benzeri bir şey söylemesi lazım. Darabe kelimesinin çok farklı anlamları var.
Ayette özellikle darabe ifadesi geçtiği için evet, burayı açıyorsunuz.
Evet, yani dövmek olarak çevrilen şeyi aslında darp Türkçe'de de bilinir.
Şunu da aslında ifade etmekte fayda var. Evet. Yani eşler arasında sorun yaşamak çok tabii bir olay. Muhakkak. Bakın peygamber de olsanız eşlerinizle sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Eşler de peygamberimizle sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu hayatın doğal akışında olan bir durum. Yani iki insanın sorun yaşaması, aynı çatıyı paylaşan iki insan elbette ki belirli evet, problemler yaşayabilirler. Ama yine onun örnekliğine baktığımızda Hazreti Peygamber'in bırakın onu yani bir fiske bile tenezzül etmesi beklenebilir bir durum.
Evet.
Taham, yani, bunu tasavvur bile edemeyiz yani.
Kur'an'ın herhangi bir yerinden çıkmadığı gibi evet, böyle bir şiddet uygulama ifadeleri rivayetlerde de görmüyoruz. Hazreti evet, Muhammed'e nispet edilen rivayetlerde ya şöyle bir rivayet aklımda kalmış. Teyit edebiliriz de Mahşeri'nin tefsirinde görmüştüm. Bir adam karısını dövüyor. Karısını ya da hizmetçisini dövüyor. Kadın ama. Peygamberimiz rivayete göre şunu söylüyor ona. Senin bu dünyada gücün ona yetiyor ama Allah'ın da gücü sana öbür dünyada yeter diyor. Evet. Adam dövmüyor. Şimdi ayet böyleyse ruhsatı var. Yani ille bir emir kip olarak söylemiyorlar klasik bu çeviriyi yapan kimseler. Ya bu böyle bir izin verilmiş deniyor.
Hatta çok kınadı, şaşırdı. Ya evet, nasıl olur da eşlerinizle hani şiddet uygulayıp aynı evin içerisinde paylaşabiliyorsunuz evet, diye. Peygamberimizin böyle şaşkınlık içeren ifadeleri de evet, burada mutlaka gözetmek lazım.
Muhakkak evet,
tam yani, darabede o burada asıl şeyde kalmıştır.
Şu var yani haşa peygamber mi daha merhametli, Allah mı daha merhametli? Yani
evet,
tabii ki yani Allah zaten Hazreti Muhammed'e şunu söylüyor, sen din nedir, iman nedir bilmezdin. Evet. Onun ahlakı Kur'an zaten.
Evet.
Bu açıdan baktığımız zaman şimdi o ayette bu ayeti paralel okumamız gerekiyor mecburen. Evet. Şimdi darabe kelimesinin buradaki dövün diye çevrilen kelimenin anlam alanları arasında bırakmak, vazgeçmek var. Ya Türkçe'de koy vermek manasında aslında tam böyle motomot çeviri yapmaya çalışırsak hani böyle bir mana çıkıyor. Yani Türkçe'de de hani koymak, vurmak manasında kullanılıyor. Böyle bir benzerlik var. Birçok dilde de buna rastlayabiliyoruz. Gel gelelim Kur'an'ın kullanımında şu var. Zuhruf suresinin 5. ayetinde. Bakın evet, darabe kelimesi yine aynı kelime. Fiil formunda şu şekilde kullanılmış. Siz haddi aşan kişiler oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vazgeçelim. Zikir kelimesi geçiyor. Vazgeçmek ifadesi, bırakmak, vazgeçmek ifadesi darabe kelimesiyle ifade edilmiş. Ama şöyle bir itiraz geliyor buna. Yani bu mevcut dövün diye çeviren hocalarımız, tercümanlar şunu söylüyorlar. Ya efendim doğrudur. Darabe kelimesinin bırakmak, vazgeçmek anlamı vardır ama harficerle birlikte o anlam verilir.
Edatlarla.
Edatla. Ya harficer dediğimiz şey şöyle. Yani İngilizce'deki phrasal verb'ler gibi düşünün.
Evet.
Yani Türkçe'de olmadığı için böyle bir şey İngilizce'den örnek veriyorum. Pick up kelimesini düşün, toplamak. Pick kelimesi de aynı anlama geliyor. Şimdi baktığınız zaman kelimenin yalın hali de phrasal verb hali de aynı anlama gelebiliyor. Kur'an'da da bu var. Yani Kur'an'da yanına bir edat geldiği zaman da
farklı manalara gelebiliyor.
Farklı manalara gelebiliyor. Aynı manaya da gelebiliyor.
Evet.
Yani bu keskin bir kural değildir.
Evet.
Yani harficerler düşebiliyor.
Evet. Yani bu Zuhruf suresinde de aslında orada yine vazgeçme anlamı var.
Evet.
Eğer biz bu anlamı Nisa 34'te de beraber aynı fiil,
aynı
anlamda aynı kullanılıyor. Bunu dövmek ya da şiddet göstermek gibi çevirmek durumunda da değiliz.
Değiliz. Ya çünkü aynı ayetten bahseden, ya Kur'an'da öyle ifadeler vardır ki aynı kelime farklı bir, aynı anlam farklı kelimeyle de ifade edilir. Bakın. Serahen cemilen ifadesi geçiyor. Güzel bir bırakışla bırakayım sizi. Şimdi bu ifadeye anlam alanında Wittgenstein'ın söylediği gibi kelimeler bağlamlarında anlam kazanır. Yani bu rahmetiyle, merhametiyle o ön plana çıkan, bizi kendisine rahmetiyle, merhametiyle tanıtan bir Allah'ın kitabında ve peygamberine sen onları eğer geçinemiyorsan güzellikle, boşa diye mesaj veren bir Allah'ın kitabında böyle dövmek gibi bir ifade uymuyor. Yani bağlama uymuyor. Yani bunu tamamen
bu fiil Türkçe'ye de mesela darp, mesela bize darbu meseller vardır.
Evet.
Türkçe'ye de geçmiş. Örnek verme anlamında da var. Hatta çok okunduğu için de aklıma geldi. Özellikle Yasin suresinin mesela ikinci sayfasının başında da geçer değil mi? İşte,
Vadrib
lehum meselen eshabel kariye. İşte sen onlara bu köy halkının
Örneklerini ver.
Örneklerini ver diye de geçiyor. Yani bu kelimeyi sadece bu şekilde çevireceğiz diye bir şey yok. Tamam. Burada biraz zannediyorum geleneksel tefsirlerin, yani biraz da Arap medeniyetinin veya Arap kültürünün de erkek egemen olmasının belirli emarelerini zannediyorum evet. görüyoruz. Biraz da insanlar anlamak istedikleri gibi çevirmişler. Yani bu ne yazık ki karşımıza bir hakikat olarak da çıkıyor.
Ya muhakkak söylediğinize şu açıdan katılıyorum. Yani bir kadın müfessir eksiği var aslında. Ya baktığınız zaman aynı müfessirlere şunu görüyoruz. Demin dedim ya bu kelimenin bırakmak, vazgeçmek anlamı var. Nasıl itiraz ediyorlar bu şeye? İşte orada bir edat eksik. Edat olsa evet. o anlam olurdu. Ama aynı tefsir geleneğinde şunu görüyoruz. Bir yan cümlecik takdir ediyorlar
evet.
ayete.
Evet.
Ve diyorlar ki bu düşmüştür. Ya bir yan cümlecik düşebiliyor da bir harfi cer düşmüyor mu? Yani bir evet. edat düşmüyor mu? Yani baktığınız zaman söylediğiniz o açıdan çok katılıyorum. Nihayetinde şunu söylemek istiyorum. Yani bu kelimenin çevirisi, yani söylediğimiz nüansları yakaladığımız zaman, bu arada itaat kelimesi de Türkçedeki itaat gibi değildir Arapçada.
Evet.
Gönüllü bir boyun eğiş. Yani bu gönüllü boyun eğiş anlamını vurgulamak gerekiyor. Burada anlam şuna evrilmiş oluyor. Erkekler kadınların koruyucusudurlar. Bu Allah'ın her birine diğerinden üstün özellikler vermesi ve erkeklerin mallarından eşleri için harcamaları sebebiyledir. İyi kadınlar, Allah'a itaat edenler ve Allah'ın korumasına karşılık yalnızken kendilerini koruyanlardır. Bakın bu nüanslara, ya Kur'an içi bağlamı gözettiğiniz zaman çeviri buna dönüşüyor. Boşanıp gitmesinden korktuğunuz kadınlarınıza öğüt verin. Yataklarından ayrılın ve kendilerini rahat bırakın. Vazgeçin yani. Sizi gönülden kabul ederlerse, bunu itaat etmek gibi. Yani hani bir önceki çeviride şu vardı. Dövüyorsun, dövebilirsin. Eğer itaat ederlerse dövdün diye sana, başka bir yol arama, daha yani daha da dayağı abartma gibi bir anlam çıkıyor haşa. Ama şudur, yani siz onlardan rahat bırakın onları, öğüt verin, rahat bırakın. Eğer gönülden kabul ederlerse onlara karşı bir yol aramayın. Yani siz de boşanmaya kalkmayın diyor Allah. Allah yücedir, büyüktür. Devamında da devam ediyor zaten, yani işte iki aileden bir hakem gelmesi. İlerleyen surelerde zaten bir de erkeğin ayrılması üzerinde kadına nasihatler var. Kadın iki ayrı öğütler veriliyor. Böylesi bir bağlam aslında. Kur'an içi bağlamı gözettiğimiz zaman bu ayetin verdiği mesajın gayet sağduyulu olduğunu görüyoruz. Yani gayet gramere de uygun olduğunu görüyoruz.
Bir de Kur'an aşama aşama, yani önce işte öğüt vermek, konuşmak, tartışmak,
evet.
öz eleştiri geliştirmek, oturup konuşmak önce değil mi sorunları?
Muhakkak.
İkinci olarak ayrılığı da belki biraz deneyimlemek. Hı-hı. Bu da ikinci seçenek olarak karşımıza Sıfırıcı. Çıkıyor. Belki de o ayrılık sürecinde insanlar kendi yaptığı hataları fark edecekler. Kendilerini bir öz eleştiriye tabi tutacaklar. Veya bazı şeyler hani bazen yokluğunda kıymetlidir. Bazı şeyler elden gidince kıymeti anlaşılır. Belki orada bir vazgeçiş olacak. Ve üçüncü olarak da son aşama, çaresizliğin çaresi olarak. Yani baştan ayrılmak değil, çaresizliğin çaresi olarak belki de bu işte akdi sonlandırmak veya güzel bir şekilde ayrılmak. Bu evet. da meşru bir şey. Yani evlilik ne kadar helal bir şeyse boşanmak da o kadar helal bir şey. Evet. Dolayısıyla Kur'an'ın bu kadar hayatın merkezindeki bir problemi. Çünkü bu kıyamete kadar da böyle gidecek olan iki insanın olmuş olduğu her yerde belirli problemler mutlaka olacak. %100 anlamda uyuşmaktan bahsetmemiz de çok mümkün değil. Yani hayatın pratik realitesinde evet. böyle bir vaka, olay yok. Dolayısıyla Kur'an'ın da bu duruma karşı sessiz kalması ya da hiç konuşmaması beklenir bir şey değil. Madem ki Kur'an kıyamete kadar Rabbimizin kelamı ve geçerliliğini koruyacaksa, o halde kıyamete kadar olacak olan belirli problemlere de bize bazı çözüm yolları,
efektif çözüm yolları önermesi gerekiyor. Allah'tan geliyorsa evet. bu kitap bir çözüm yapması lazım. Yoksa siz ayete Kur'an bağlamından kopararak evet. dayak atmak, itaat ettirmek şeklinde çevirdiğiniz zaman bu çözümden çok sorun çıkaracak kanaatim.
Evet, yani bu Hazreti Peygamber'in örnekliğinde de Kur'an ayetlerinde de aslında bunları çok net bir şekilde bunları gözlemleyebiliyoruz.
Evet.
Şunu gerçekten vurgulamak da hocam, yani burada önemli. Kadınlara verilen özel, sadece kadınların yapması gereken ya da erkeklerin yapması gereken belirli emirler ya da yasaklar yok. Yani Hı. eğer kadına bir şeyden bahsediyorsa, erkeklere de mesela göz kapaklarına dikkat çekmesini Hı. bahsediyor değil mi Kur'an? Yani evet. erkeklerin de belirli bakışlardan sakınması gerektiğini söylüyor. Burada kadını merkeze alan, yani kadının sadece böyle cinsel objeyi...
Nesneymiş gibi.
Evet, kadın nesneleştiren ifadeler Kur'an-ı Kerim'de değil. Bu hem erkeğe hem de kadına belirli sınırları, belirli değerleri korumasını gözeten unsurların olduğunu da burada herhalde bu konuyla beraber de biz de vurgulamış olalım. Yine kadın konusunu konuştuk genel itibariyle. Bu Nisa 34'ü. Yine çok konuşulan, tartışılan mesele, çok sorulardan da bu geliyor. Kölelik meselesi. Yani işte İslam efendim neden işte köleliği yasaklamadı ya da kaldırmadı diye böyle itirazlar geliyor. Köleliği nasıl açalım?
Şöyle hocam, yani demin kadının nesneleştirilmesinden yani bir özne olarak değil de nesne olarak konumlanmasından bahsetmiştik. Bu sefer iddia biraz daha büyüyor. Bizzat insanın kendisinin özne değil de bir nesne haline geldiği, hatta alınıp satıldığı bir bağlama evriliyor. Peki Kur'an bize ne söylüyor bu konuda? Bununla ilgili bir çalışma paylaşmak istiyorum. Size burada ilginç bir kitap var. Yanında sayfalarını getirdim. William Mulligan ve Maurice Brick diye iki editörün yazdığı kitap. Burada bu kitabın yazarları arasında, bunlar editörler, yazarları arasında Ehud Toledano var. Ehud Toledano burada bir konuyu ele almış. İslam'ın köleliğe bakışıyla alakalı. Ve bu kitapta Clarence Smith'i eleştiriyor. Clarence Smith'e çok ağır ithamlarda bulunuyor aslında. Bir akademik, hatta biraz akademik üsluptan da ben saptığını hissediyorum. Peki eleştirme sebebi nedir biliyor musunuz Fatih Hocam? Clarence Smith şunu söylemiş. Evet, Müslüman toplumu köleliğe karşı, Müslümanlar köleliğe karşı ciddi bir toplumsal hareket başlatamadılar. Ama bu köleliği kaldırdıkları zaman, bunun kaynakları Kur'an'da vardı. İslam'ın etkisini göz ardı etmemek lazım. İslam'da da kölelik aleyhinde şeyler vardır. Bunu görelim diyor. Ehud Toledano şunu söyle diyor ki yani İslam'ı kurtarmak tabiri caizse sana mı kaldı diyor. Yani tam motomot çevir. Ya neredeyse bu ifadeyi motomot söylüyor. Evet. Şimdi bu haksız bir ifade. Bu biraz hakkaniyetsiz de bir ifade maalesef. Şunu görmek lazım. Peki Kur'an ne söylüyor kölelikle alakalı baktığınız zaman? Ben çok basit bir örnek vermek istiyorum. Yani Clarence Smith'i haklı kılan ifadeler gördün mü? Evet görüyorum. Yani en basitinden Beled suresini açtığınız zaman. Mesela burada Beled suresinin ilgili ayetlerini okuyayım size.
Evet.
10. ayetten itibaren. Allah Beled suresinde insanlara iki yol gösteriyor. Neymiş o iki yol? İnsan bir tanesi sarp yokuşu olarak tanımlıyor bu yolu. Diyor ki o zor olana insan göze alamadı. Peki neymiş bu zor olan? Zor olan hangisidir sen nereden bileceksin? Zor olan yani o sarp yokuş boyunduruk altındakini boyunduruğu kırmaktır, boyunduruğu açmaktır, çözmektir. Yani bir maddi, manevi, sosyal bir boyunduruk altındaysa zor olan şey bunu insan Allah'ın gösterdiği o iki yolda kutlu olanlar yapılması gereken boyunduruğu kırmaktır diyor.
Hatta orada fekkü rakebe diye geçiyor. Yani bir boyunu özgürlüğe kavuşturabilmek evet, evet. Aslında.
14. ayetten devam ediyorum. Veyahut da diyor kıtlık gününde birinin karnını doyurmaktır bu iş. Yakınlardan bir öksüzü veya bitkin hale gelmiş bir çaresizi kurtarmaktır. Devam ediyor. Aynı zamanda Allah'a tam güvenen birbirine sabrı ve merhameti tavsiye eden biri olmaktır. Zor olan buymuş. Bunu yüklüyor görev olarak. Peki iki yol göstermişti. Öbürü ne? Bunlar uğurlar sınıfıdır diyor. Ayetlerimizi görmemekte direnenler de yani ayetlerimizi inkar edenler de uğursuzlar sınıfıdır. Sol, diğer yol. Allah iki yol veriyor ve şunu söylüyor. Bunlar görev olarak yükleniyor inanan insanlara ve cehennemle tehdit ediyor bu diğer bir yolun iki yoldan birini cehennemle tehdit ediyor ve cehennemle tehdit ettiği grup Kur'an'ın bu ayetleri, bizim böyle bir görevimiz yok diyenler. Yani böyle bir şeyi, bak yapamayanlar demiyorum. Yani işte bir hürriyet...
Direkt inkar edenler.
Aynen. Evet. İnsanları hürriyetine kavuşturamayanlar veyahut da bir yoksulu doyuracak kadar parası olmayanlar veya da bunu yapamayanlar değil. Bunu inkar edenler. Hayır, bizim böyle bir görevimiz yok. Bu bizim için normaldir, meşrudur diyenleri Allah cehennemle tehdit ediyor.
Evet.
Şimdi böyle bir kitapta... Boyunduruk bir de köleliği de içine alan çok daha genel bir tabirdir. Yani bir insan kredi kartları borcu altında da ezilebilir. Bu ifadeyi o da girer.
Yani boş batağına girmiş ama çalışmak zor koşullar altında. Yani insan olmayan koşullar altında evet. çalışan insanlar da aslında bir nevi sosyal köle olarak sınıflandırılabilir.
Ya boynunda illaki bir zincir olmasına gerek
halkaya
yok.
Gerek
çok
yok.
Doğru.
Halkaya evet. gerek
halkaya
yok.
Gerek yok muhakkak. Şimdi böyle bir mesajı veren kitapta ve cehennemle tehdit eden bir kitapta kölelik meşru olarak savunulması mümkün değil. Kaldı ki başka ifadeler de var. Yani köle dediğiniz şey nasıl ediniliyor? Bir bu arada köle böyle alınır, satın alınır, mal gibi bir şeydir yani. Hani böyle hatta direkt o kategoriye konulur. Yani Kur'an insanı şerefli kıldığını, kerim kıldığını söylüyor. Böyle bir mal hüviyetine indirgenecek, emtia hüviyetine indirgenecek bir sunumda bulunmuyor. Kölelere edinilen esas nokta esirlerdir. Yani siz bir savaş esiri alırsınız ve fidye ödenmezse bu insanı esiri köle haline getirir.
Şöyle yapalım. Evet, köleler mal gibi alınıp satılabiliyor, doğru. Bir de köleleştirilenler de var. Ama isterseniz araya gidelim.
Pekala.
İkinci aradan da sonrasında da biraz esirleştirme üzerindeki kölelere bahsedelim ve Kur'an neler öngörüyor? Bunları açmaya çalışalım. Efendim, pekala. Kısa bir ara. Aradan sonra karşınızdayız tekrar. Efendim karşınızdayız tekrar. İlahiyatçı Yasin Kara ile beraberiz. İlk bölümde Nisa suresinin 34. ayetinde kadına şiddet meşru mudur Kur'an'a göre bunu tartışmıştık. Daha sonrasında kölelik mevzusunu ele almaya çalıştık. Orada biraz yarım kalmıştı. Bu bölümden de biraz bundan devam edelim.
Peki,
hocam.
Peki, teşekkür ederim.
Biraz kölelerin hani mal gibi alınıp satıldığı bir dönemden bahsediyoruz ki bunlar çok eskiden beri aslında insanlık tarihinden beri var olan evet. bir şey. Yani bu sorun İslam'la ortaya çıkmış bir sorun değil. İslam gelmiş olduğu coğrafyada karşısında böyle bir problemle karşılaşmadı. Yani böyle bir sorun vardı zaten. Siz bir de ikinci yoldan esir, hani savaşlarda evet. alınan esirler üzerinden de bir köleleştirme faaliyetinden tam bahsetmiştiniz. Orada da araya gitmiştik.
Burada şu var hocam, yani söylediğim gibi Kur'an boyunduruk altındaki insanı kurtarmayan, benim böyle bir görevim yok diyen kimseyi, bunu reddedeni cehennemle tehdit ediyor.
Evet.
Bu ağır bir evet. ifade. Beled suresini insanların okumasını öneriyorum.
Evet.
Gel gelelim köle edinme yani ama tamam Kur'an böyle bir değer yüklüyor buna. Peki mevcut ortamda köleler var, esirler var.
Evet.
Bunlar hakkında neler söylüyor? Yani bir insan nedir köleliğe giden yol? Esirlikten geçer. Siz bir insanı esir alırsınız, tutsak alırsınız. Fidyesini ödeyemeyen olunca bu sefer köle gibi çalıştırmaya başlarsınız. Muhammed suresinin 4. ayetine okumalarını isterim izleyicilerden. Orada Allah müminler esir aldıkları zaman ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılması gerektiğinden bahsediyor Kur'an. İki seçenek sunuyor sadece. İster karşılıklı ister karşılıksız ama her halükarda serbest bırakılması.
Yani gerekiyor. Esirleri alıp köleleştiremiyorsunuz hocam. İslam evet. köleleştirmeye izin vermiyor.
Kesinlikle. Yani bunlar çok açık ifadelerle geçiyor zaten. Söylediğim iki ayet dahi yeter ama yani mesela Hazreti Muhammed için herhangi bir peygambere esir sahibi olmak yaraşmaz ifadesi de Kur'an'ın ifadesidir. Bunları görüyoruz. Bir önceki programımızda Tevbe suresinin 60. ayetini okumuştuk. Orada sadakaların kimlere verileceğinden bahsediyordu. Sadakalar işte Türkçe ifadesiyle kamu yararına yapılan harcamalar demek, daha maddi bir şey. Oradaki sınıflara dikkat edin. Rakabe diye bir sınıf var. Yani boyunduruk altındaki kimseler, yine bir köleleri de içine alan bir tabir. İnsanların verdiği infak paraları, harcamalar bu mevcut köle stoğunu eritme yönünde kullanılıyor. Yani Kur'an'ın çok temel bir mesajı var. İnfak faaliyeti, zekat verme, sadakalar ve bu temel görevin kullanılması gereken sınıflar arasında bu köleler de var. Yani mevcut köle stoğunu eritmek için de Allah böyle bir yol gösteriyor.
Kur'an'ın çok önemli bir hedefidir hocam. Kölelik sınıfını ortadan kaldırır.
Evet.
Bu birçok aslında böyle cezalar da karşımıza çıkar değil mi? Mesela işte Kur'an'da işte Mücadele suresi var. Bir kadın hakkında inen sure. Orada da mesela bir zihar denilen bir kavram var. Onun cezası olarak mesela bir yine köleyi azat etmek. Bunun dışında Hazreti Peygamber'in hiç köle almadığını da unutmamak. Hatta kendi kölelerini karşılıksız olarak Peygamberimizin serbest bırakması gibi. Birçok aslında İslam'da cezai durum gerektirecek olan eylemler için Kur'an mutlaka gücü yetenin bir köle azat etmesi gerektiğini de öngörüyor. Bunu hatta da unutmamak
bir
lazım.
Bir yemin kefaretleri arasında bile bir kategori olarak geçiyor. Yani evet, bir insan yeminini bozmuşsa, verdiği sözü bozmuşsa kefaretler arasında köle azat etmek var.
Şimdi biz hep şey deriz, hani yeminini bozana 3 gün oruç, ama o 3 gün oruç hani en son aşama olarak son Kur'an sunuyor.
Yani gücü yetmeyen için.
Gücü yetmeyen için. Yoksa ilk aşama olarak bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak, daha sonrasında fakir doyurmak, yine bir maddi infaka bizi teşvik ediyor. Buna gücü yetmeyenler ancak 3 gün yeminlerini bozmanın karşılığı olarak oruç tutma. Biz hep son seçenekten başlıyoruz. Yani başlıyoruz, ödememek sanki için yapıyoruz, ama bu aslında işte boyunduruğu özgürlüğe kavuşturmak sadece bugün anladığımız gibi maddi anlamda kolunda, boynunda halkalar olan insanlar değil. Yani boş batağı altında bulunan, zor koşullar altında çalışan insanlara da bir hayat verebilmek, evet, o insanları o sırtındaki yüklerden kurtarabilmek de bir yine boynu özgürlüğe kavuşturma olarak anlaşılabilir. Modern kölelik diyebileceğimiz bir safı evet da var.
Ya bu kelimenin kullanılmasının çok hikmetli bir kullanım olduğu kanaatindeyim. Yani bu boyunduruk, öyle insanlar var ki sadece borç ödeyerek yaşıyorlar. Yani bunlar yaşamak mı yani, hani evet, baktığınız zaman?
Yani biyolojik olarak var olmak yaşamak anlamına gelmiyor
bu,
sadece.
Muhakkak. Yani bu öyle şey var ki, öyle durumlar var ki o çağda köle olmak demek sizin akşam yiyeceğiniz yemeğiniz kesin demek. Yani hani yapıyorsunuz işinizi, çalışıyorsunuz, barınmanız ve yemek yemeniz evet garanti altında.
Karın tokluğunu çalışmanız aslında.
Daha kötü durumda olan insanlar var efendim. Evet. Yani buna dikkat çekmek lazım. Evet. Ve Müslümanların boynuna borçtur evet bunu yapmak. Kur'an'ın emridir, açık emridir. Söylediğim ayetleri isterseniz okuyun, seyircilere öneririm.
Tavsiye değil, bir emir. Bu emir. Tavsiye etmiyoruz yalnızca. Evet. Bunu bir emir olarak da Kur'an bunu bizim üzerimize yazıyor.
Evet. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar.
Şimdi tabii kölelik deyince ister istemez akla diğer bir şey olan da cariyelik konusu geliyor. Tabii bunlar aslında hep bir şekilde İslam'la ilgili kafa karışıklıklarına ya da çok yöneltilen sorular. Mesela özellikle cariyelik konusu da aynı şekilde. Evet. İşte Kur'an cariyeliği önerir mi? Hazreti Peygamber'in cariyeleri var mıydı? Hatta cariye ne demek? İsterseniz önce bunun bir tanımından başlayalım. Daha sonrasında da gerek Kur'an'ın, gerek Hazreti Muhammed'in aleyhisselam, onun cariyelik konularıyla ilgili nasıl bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyalım.
Şöyle söyleyeyim. Hazreti Muhammed'in cariye kelimesi Kur'an'da geçmiyor. Cariye daha farklı anlamları olan bir kelime ve sonraki bağlamlarda ortaya çıkıyor. Kur'an'da cariye olarak yorumlanan kelimeler var. Mesela ma meleket eyman ifadesini genellikle cariye olarak yorumluyorlar. Ve hatta ballandıra ballandıra böyle bazı televizyonlarda şeyi görüyorsunuz, yani tarihçi kimi hocalar. Evet. İşte şöyle güzel bir şeydir, istediğin kadar alırsın, istediğin kadar satarsın. İşte İslam şey vermiş, özgürlük tanımış. Böyle
yani cariye kadın köle olarak ele alabiliriz değil mi?
Kadın köle olsa sadece
gibi anlaşılıyor genelde.
Kadın köleden olsa iyi, cinselliğinden de faydalı olan evet bir şey. Yani bir bu ifadeyi kullanmam ne kadar, cinsel köle diyeyim.
Evet.
Tam usturuplu tabirle. Cinsel köle olarak kullanılıyor ve bir nikah akdi falan aranmıyor. Pratik uygulamada. Peki Kur'an buna ne söylüyor? Cariyelik budur. Hani bilmeyen için bunu söylemiş olalım. Kur'an nikah akdi dışındaki evlilikleri, şeyi, ilişkiyi tanımıyor. Yani sizin bir cinsellik yaşayacaksanız bunun tek yolu nikah akdi. Nisa suresinin 25. ayetine bakabilirsiniz bu konuda. Allah orada ma meleket eyman ifadesini kullanıyor. Çok istismar edilen bir ayet olarak görüyoruz ma meleket eyman kelimesini. Şudur ma meleket eyman tabiri. Üzerinde meşru olarak söz sahibi olduğunuz kimseler için kullanılır ma meleket eyman. Yani bu yeri gelir, İşçi işveren ilişkisi için kullanılır. Bağlamına göre anlam kazanır kelime. Yeri gelir, karı koca ilişkisi için kullanılır. Yeri gelir, bir esaret bir tutsak için, yani bir esaret anlaşması yapmışsınızdır, fidye bekliyorsunuzdur, o kimse için kullanılır. Kur'an'ın birçok yerinde evlilik olarak kullanıldığını görüyoruz. Nisa 20 suresinin 24 ve 25. ayetlerinde Ebu Bekir el-Esam Hasan el-Basri bu ifadenin evlilik anlamında kullanıldığını söyler.
Bunlar ilk dönem İslam alimleri olduğu için önemli.
İslam alimleri, evet. Çok erken dönem İslam alimleri. Ve hatta kimi hadislerde, kimi hadis rivayetlerinde, kelime neticede, yani hadis rivayetlerinde ciddi bir yazılı malzemedir. Neticede yazıldıkları dönemin dil anlayışlarını yansıtırlar. Yazdır. Peygamberin, Hazreti Muhammed'in son söylediği sözlerle ilgili bir rivayet vardır. Ve orada son söylediği şeyler arasında namazlara dikkat edin ve ma meleket eymanukum dediği söylenir. Peki nedir mamelekede emanukum? Şunu söylüyor hadis şarihleri, işçiler. Yani işçilerinizin hakkını verin gibi anlaşıldı. Ama Türkçe tercümelerde ve kimi tefsirlerde mamelekete iman ifadesinin bütün anlamları buharlaşmış. Sadece şu anlam, daha farklı bir, hatta o da bir çarpıtma aslında. Sadece cinsel köle. Mamelekete iman nedir? Cariyedir. Evet. İşte hani bunu alınıp satılır gibi manalar söyleniyor.
İnsanlar biraz galiba işte kendi yaşamış oldukları şeyleri Kur'an'a söyletme maalesef yanlışına düşüyorlar. Sanki böyle bir yorum çıkarmış gibi kendi yaşam stillerini biraz meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Oysa ki Kur'an nikahsız bir ilişkiyi asla tasvip etmez. Orada da amaç kadının haklarını güvence altına almaktır. Hukuk yoluyla kadınları mağdur etmemek.
Birbirinize yani, varis oluyorsunuz.
Evet, mağdur bir kesim oluşturmamak. Bilakis Kur'an yeni bir mağdur kesim oluşturmaya bırakın. Zaten ortada bir zulüm varsa bu zulmün önüne geçmeye çalışan ilahi bir kitap iken yeni bir mazlum sınıfın ortaya çıkıp doğurması asla Kur'an'dan beklenebilir bir şey de değildir.
Şimdi muhakkak söylediğinizi şu açıdan çok mühim buluyorum. Kur'an'ın en temel mesajı zulümdür. فَلَا اُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ diyor Kur'an Bakara suresinde. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Yani Kur'an bir zulüm, hatta Ebu Bekir el-Esam yine erken dönem İslam alimlerinden birisi, ben görüşlerine çok değer veriyorum. Diyor ki şirk dahi bir zulüme sebebiyet verdiği için yasaklanmıştır diyor. Bu değerli bir görüş benim, kayda değer bir görüş benim açımdan. Tutup da Kur'an bizzat zulmü ortadan kaldırmak için gelen kitabın zulüm aracı yapılması çok
daha büyük acı, zulüm. Daha da büyük bir zulüm yani.
Çok büyük bir suç maalesef.
Bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hep örnekliğinden bahsediyoruz. Bu da bence önemli bir argüman. Hazreti Muhammed de kendisine herhangi bir cariye ya köle almamıştır. Evlenmiştir
Maria
yani.
Maria ile mesela.
Tabii Maria vardı Maria. Son meşhur olan. Evet. Biz onunla nikah kıymıştır. Onun şartlarını sağlamıştır ve onu asla Hazreti Peygamber bir cariye falan da almamıştır.
Tabii.
Yani.
Ben burada çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Maalesef Kur'an dışında gelişen İslam kültüründe, Müslüman kültüründe, özür diliyorum İslam dememek lazım böyle şeylere. Kur'an dışında gelişen Müslüman kültüründe bu tam tersine çevrilmiştir. Kur'an'ın mesajı. Yani cariyenin meşru bir ilişki alanı olduğu, cariyelerin alınıp satılabileceği, onlarla izni olmaksızın cinsel ilişki kurulabileceği kimi fıkıh kitaplarında bolca savunulur. Bunun mağdurlarından biri Sümame bin Eşres olmuştur. Ya bazı insanlar şunu sorabilir, diyebilirler ki, ya siz söylüyorsunuz bunu efendim de biz 1400 yıldır kimse bilmedi de siz mi bildiniz? Yani nereden çıkıyor bu söyledikleriniz? Biz kimseden duymadık bunu diyebilirler. Ben duyacakları birinden örnek vermek istiyorum. Bakın elimde Sümame bin Eşres'in metinleri var. Bunları Türkçe'ye de çevirdim. Birazdan okuyacağım. Arapça ifadeler de var. Türkçe'de ilk kez görülen kaynaklar maalesef. Bunun içinde bunu bana fark etmeme vesile olan Özkan Şimşek çok değerli bir akademisyendir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İfadeleri okuyayım isterseniz. Demiştik ya esir kadınları cinselliğinden yararlanmayı meşru gören bir Müslüman kültürü var. Bunu ballandıra günümüzde de anlatan kimi kimselerden bahsetmiştik. Yine erken dönem İslam alimlerinden Sümame bin Eşres'in bir görüşü aktarılıyor. Bu kişinin, Sümame'nin günümüze eserleri gelmemiştir. Kayıptır, imha edilmiştir yani. Ama muhalifleri anlatıyor. Ne kadar zındık bir insandı Sümame tırnak
şu
içerisinde.
Şu açıdan çok önemli. Yani ilk dönemde de bunlar bu şekilde anlaşılmıştır. Evet. Hani sadece böyle işte modern dönemde sanki insanlar işte böyle İslam'ı belirli şeylerin yok saymak ya da
keyfine uymadı diye
gibi değil aslında. İlk dönemdeki İslam alimlerinden günümüze kadar bu fikirlere savunan insanlar her zaman için olmuşlar.
Muhakkak. Evet. Ben bunların örneğini vermeyi çok değerli buluyorum. Sanılıyor ki insanlar bugün kim ilahiyatçılar ortaya çıkıp bir şey söylediklerinde ilk defa o kişi onu uydurdu sanıyor.
Değil aslında.
Bunun çok net bir örneğini göstereceğim. Sümame bin Eşres'ten bahsediyor İsferayni. Yani bir eşari mütekellimdir, alimdir. Eserinde hani Sümame'den bahsederken hani yanlış bidatçı görüşlerini söylerken şöyle bir ifadeden bahsediyor. Sümame Darül İslam'da yani İslam yurdunda bidat konusunda kendine muhalefet edenlerin çokluğu sebebiyle Darül İslam aslında Darül Şirk'ti diyordu. Yani böyle bir aktarımda bulunuyor. Yani kimi Müslümanların şirke düştüğünü söylüyormuş rivayetine göre. Yine o Darül Küfür'den kadınları yani Müslüman olmayan beldelerden kadınları esirleştirmenin, köleleştirmenin caiz olmadığını. Bakın. Hı. Sümame bin Eşres kadınları köleleştirmenin darül küfürden, yani Müslüman olmayan beldelerden kadınları köleleştirmenin, esirleştirmenin caiz olmadığını. Her kim bir kadını esir olarak alıp akabinde onunla cinsellik yaşarsa onun zinakar olacağı, yani bir kimse eğer zina eder, şey yaparsa, böyle bir ilişki kurarsa cariye adını koyduğu kişiyle, bunun zinakar olacağını, bu ilişkiden de bir çocuk doğarsa o çocuğun da beledi zina olacağını, zinadan doğan bir çocuk olacağını söylüyor.
Diye aslında eleştiriyorlar. Ama ilk döneme bile baktığımızda...
Sümame bunu eleştiriyor. Şimdi aktarımı yapmış. Sümame'nin görüşü buydu diyor. Bir paragraf aşağı iniyor, kendi görüşünü söylüyor. Evet. Daha acıklı bir şey var burada. Şunu söylüyor İsferayni bu aktarımı yaptıktan sonra Sümame için şunu söylüyor. Onun bu tespiti bizzat kendisinin beledi zina olduğunu ikrarıdır.
Evet.
Zira kendisi de esir çocuğudur.
Evet.
Bakın görüyor musunuz? Yani böylesi onurlu bir hareketi, böylesi evet. Kur'an'ı Kur'an'dan alan, temelini Kur'an'dan alan bir ifadeyi nasıl hakaret ediyorlar? Yani ben bu ifadeyi tam manasıyla Türkçe'ye çevirmek istemiyorum, ağır olur. Böyle bir şey var. Yani insanlar da görmüş olsunlar Kur'an mesajının ve Müslüman kimselerin maalesef belli konularda azınlık duruma, hatta bidatçı sapkın duruma düştüğünü görüyoruz. Yani bizzat Kur'an mesajı heretik bir yerde duruyor kimi insanların nazarında.
Evet.
Bu yüzden ben şunu tavsiye ediyorum. İnsanların dinini Kur'an'dan öğrenmesi lazım. Yani bunun için bir çaba sarf etmeleri lazım. Tabii ki insanların öğretmenleri olur, hocaları olur. Ama Kur'an'ın kınadığı bir tabir var Tevbe suresinde. Ruhbanlarını Rab edinmemek lazım.
Evet.
Yani dini koyan temel esas Kur'an'dır. Başka bir şey değil.
En azından yani şöyle, eğer konuyu bir toparlayacak olursak, cariyelik gibi, yani kadın köle almak ve onlarla nikahsız bir şekilde ilişkiye girmek Kur'an'ın asla tasvip ettiği bir durum değildir. Evet. Zira Kur'an kadınla erkek arasındaki bu durumu mutlaka nikah akdine bağlamak evet. ister. Orada kadına da bir mehir verilir ki Hazreti Peygamber de bunu böyle uygulamıştır. Özellikle Maria'ya mehirini vermiştir ve onu eş edinmiştir. Yani sadece kadına cinsel obje olarak toplumda ön plana Kur'an-ı Kerim çıkartmaz. Dolayısıyla normal evet. kadın erkek arasındaki evlilik akdi ve evlilik hukuku, karı koca arasındaki o hukuk neyse Kur'an bunu mutlaka öngörür. Herhangi bir şekilde nikahsız bir ilişkiyi tasvip etmesi zaten Kur'an'ın zina sınıfına soktuğu bir şey.
Evet. Hocam, Fatih Hocam, şu mühim, yani biz evvela köleliğe bakışını konuştuk Kur'an'ın.
Evet.
Ya köleliğe tasvip etmeyen, köleliği kaldırmak gibi bir görevimiz yoktur diyen insanları cehennemle tehdit eden bir kitap.
Evet.
Cinsel kadın köleyi, cinsel köleyi, bir kadın köleyi tasvip eder mi? Zaten yani ana başlıkta Kur'an bunu yasaklıyor. Kaldı ki bir de cariyeliği savunması evet,
alt başlığınız hiç mümkün değil. Şimdi bir de tabii genel olarak hocam, yani İslam tarihine baktığımızda Müslümanlar birçok defa fetih hareketlerinde bulunmuşlar ve bir şekilde hep gayrimüslimlerle de dirsek temasına geçmişler. Aralarında bazı tartışmalar yaşanmış. Belirli topraklar da fethedilmiş. Genelde buraya baktığımızda Müslümanların, ki bunu Osmanlı ile biz çok biliriz, hani kendi tarihimizde olması hasebiyle, birçok defa gayrimüslim beldelere gittiğinde de oradaki insanların veya oradaki esirleri hani bu şekilde cariye alalım, cariye edinelim diye de pek böyle uygulaması olmamış. Hatta bilakis çok hoşgörüyle yaklaşılmış. Onların ibadetlerine dokunulmamış, kiliselerine, sinagoglarına dokunulmamış. O insanları da yaşam özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, inanç özgürlüğü de sağlandığını görüyoruz genel itibariyle. Ne dersiniz bu gayrimüslimlerle ilişkilerimiz konusunda?
Kur'an'ın gayrimüslimlerle ilişkiler konusunda şöyle bir şey var. Rudi Paret'ten örnek vermek istiyorum. Alman şarkiyatçı olması lazım. Rudi Paret şunu söylüyor. Kur'an, Yahudi ve Hristiyanlara gerçekten iyi davrandı. Yani Kur'an değil, Müslümanlar gerçekten iyi davrandı diyor. Bunu söylüyor. Zafer Duygu Hoca'nın Hristiyanlık tarihine dair kitaplarını okursanız orada kimi kroniklerde gerçekten Müslümanlardan memnun olan bir kitle de görürsünüz. Tabii bunun istisnaları da vardır. Tarih tek düze bir şey değil. Bunun aksi örnekleri de bulabiliriz. Ama burada bakmamız gereken şey şu. Kur'an Müslümanlara nasıl bir ilke koydu? Müslümanlar nasıl davrandı? Baktığımız zaman Kur'an ötekilerle ilişkiye dair neler söylüyor? Şunu söylüyor. Rudi Parrett'in söylediği aktarımdan devam edecek olursak, Rudi Parrett, Kur'an üzerine makaleler diye bir eseri olacak. Türkçesi öyleydi sanırsam. Orada şunu söylüyor. Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlara iyi davrandı ama müşriklere öyle davrandığını söyleyemeyiz. Bu minvalde bir ifade kullanıyor. Bunun haksız bir itham olduğu kanaatindeyim. Yani son kısmının müşriklere iyi davranmadı kısmının haksız bir ifade olduğu kanaatindeyim. Ha, şunu diyebilirdi. Müslümanlar kötü davranmış olabilir. Bu Müslümanları günahkar yapar. Ama biz Kur'an zemininde konuşacaksak, Müslümanlarla İslam'ı ayırmak lazım birbirinden. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Maide suresinin başlarından anlıyoruz ki, işte bizim inançları yüzünden yurtlarından çıkarılan Müslümanlar, Peygamber Efendimiz, sahabe efendilerimiz, tekrar Mekke'ye geldikleri zaman, Mekke'nin fethinde yönetimi ele alıyorlar. Azınlık durumda, mağdur durumdayken artık daha hakim, egemen bir konuma geliyorlar. Azınlık durumda, mağdur durumda olan her insan özgürlük şeyleri, insan haklarını bol bol söyler. Evet. Esas mesele, imkanı eline geçirdiğiniz zaman, sizin egemen pozisyonda, hakim pozisyonda olduğunuz zaman yaptığınız icraatlerdir.
Evet.
Peki Kur'an Müslümanlara hakim, egemen pozisyondayken nasıl bir öğüt veriyor? Maide suresinin başına bakın. Bu ifade, anlıyorsunuz ki Müslümanlar artık hakim konumda olduğunu anlarsınız Maide suresini okuduğunuz zaman. Orada şunu söylüyor. Bir topluma karşı olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin ifadesi vardır Maide suresinin başlarında. Yani müşrikler sizi yurtlarından çıkardı, mallarınız da çöktü, sizi öldürdü. Buna ya da buna destek verdiler. Siz bunun kinini gütmeyin diyor. Gel gelelim sonrasında daha ilginç bir ifade var. Öncesinde daha doğrusu. Maide suresinin ikinci ayeti olması lazım. Kur'an şunu söylüyor. Rablerinin rızasını almak için Mescid-i Haram'a gelenlere hürmetsizlik etmeyin. Şimdi burada Rablerinin müfessirlere, tefsirlere gidip baktığınızda şunu göreceksiniz. Kabe'ye gelen müşriklere ibadet izni veriyor ayet. Yani bunu çoğu müfessir bu görüşü kabul eder. Bakın, düşünün, bütün mesele zaten orada bir hakim olma, daha insancıl yaşama, bir inancı hürce yaşama meselesiyken, inanan insanlar ve inandıkları kitap hakim pozisyona düştükleri zaman onlara ibadet izni veriyor.
Ya şu da çok önemli. Aslında mesela Peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sonra onları Yusuf suresindeki "Bugün size bir kınama yoktur" evet. ayetini okuyor evet. ve o insanların da ibadetlerinde ya da inançlarında özgür olduklarını ifade ediyor. Yine Medine döneminde Peygamberimizin Yahudilerle olan anlaşmaları ve akitleri var. Hı. Müslümanlar bunlara uyuyorlar. Evet. Yani Yahudilerle yapmış oldukları anlaşmaları da bozmuyorlar. Onların ibadetlerine karışmıyorlar. Yine Hristiyanlarla belirli sınırlı sayıda tabii etkileşim veya diyaloglar var. Ama özellikle Necran'la ilişkilerin çok iyi olduğunu biliyoruz.
Evet.
Ki mesela Peygamberimizin işte ilk amcaoğlu Cafer ve ilk beraberinde giden hicret ettiği bir Hristiyan yurdu var. Orada onlarla çok iyi ilişkiler kuruyorlar. Daha sonrasında Hazreti Ömer'le başlayan İslam fetihlerine baktığımızda gayrimüslimlerle çok doğal, çok iyi ilişkiler var. Gayrimüslim komşular var.
Evet.
Yani onlarla yaşanan bir komşuluk ilişkileri var. İslam'a hani örnek olma, İslam'ın iyi yüzünü, güler yüzünü, hani toplumsal tarafını gösterme gibi genelde Müslümanlar bununla kaygısını gütmüşler. Yani Kur'an, temsil etme yönünü özellikle.
Kur'an özellikle Müslümanları bu yönde teşvik ediyor. Yani Kur'an'ın iki önemli, mühim özelliği var bu diğerleriyle ilişkiler konusunda. Şunu söyledik, yani Kur'an egemen, hakim konuma geçtiği zaman da o adaleti, merhameti sağlamıştır. Evet. Mesaj olarak en azından bunu telkin etmiştir. Ha, Müslümanlar bunun yerine getiremedi gereğince. Müslümanların günahı olur. Şimdi burayı vurgulayalım.
Evet.
Bir de merhametli olan Allah her zaman merhameti öğütlüyor. Yani siz onlara düşmanlık etmeyin, affedin. Bir belli ceza ayetleri vardır. Tövbe ederler, salihlerine yol aramayın. Yani hep bir affetme üzerine bir ifade var.
Bu Peygamberimiz üzerinde de böyle değil mi? Mesela evet. onlara şefkat kanatlarını ger diyor mesela. Evet. Peygamberimiz için, yani Müslümanlara dahi onlara şefkat kanatlarını ger. Yine sen onlara yumuşak davrandın. Eğer katı, kaba yürekli olmuş olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi diyor.
Evet.
Bunun dışında zaten Rabbimizin dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diye Açık bir şekilde kimsenin, sen kimsenin üzerine bekçi değilsin, zorba değilsin diye özellikle peygamberimize yönelik tavsiyeleri de var.
Yani burada şu da değerli hocam, siz lafını açtınız. Müslümanların diğerleriyle yaptığı, müşriklerle, Yahudilerle yaptığı anlaşmalara bağlı kalmaları gerektiği Kur'an'da geçiyor. Yani onlar bozmadıkça siz bozmayın ifadesi var. Bu çok değerli. Yani böyle bir faydacılık gütmemiştir. Eğer bir ilke varsa, buna uluslararası ilişkiler literatüründe biraz daha farklı kullanılır tabirler. Liberal tabiri çok böyle ideallerine bağlı durumlar için kullanılır uluslararası ilişkiler bağlamında. O manada kullanıyorum. Gayet liberal karşılanabilecek ilkeler var Kur'an'da. Bugünün uluslararası ilişkiler terminolojisinde. Yani orada sizle savaşan, sizin canınızı almış, malınıza çökmüş insanlar var. Ama siz bir anlaşma yaptıysanız, onlar bozmadıysa siz de bozmayın. Bu konuda ben Müslümanların ötekiyle, ötekileriyle münasebetinde tarihçiler bunun kararını verir. Yani Müslümanlar nasıl bir portföy çıkarmıştı, bu ayrı bir tartışma. Bunun farklı yönleri olabilir ama İslam'ın, Kur'an'ın verdiği, ortaya koyduğu genel ilkelerin ben tamamen sağduyuya uygun olduğunu görüyorum.
Evet, ne de olsa onlar Müslüman değiller, Yahudiler ya da Hristiyanlar efendim. Biz anlaşmalara uymasak da olmaz diye bir şeyimiz yok. Nihayetinde her verdiğimiz söz, her verdiğimiz akit Allah'a, temelinde Allah'a verilmiş bir söz, Allah'a verilmiş bir akittir. Karşımızdakinin kim olduğu, yani kimliğinin ne olduğu, cinsiyetinin ne olduğu çok da önemli değil. Biz kendi aslında sorumluluklarımızdan, ağzımızdan çıkan sözlerimizden sorumluyuz. Muhakkak. Yani karşı taraftan değil. Öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor.
Muhakkak. Yani burada şu var, Kur'an, demin söylediğiniz ifade beni başka bir Kur'an ayetini hatırlattı. Kur'an'da şu kınanıyor, ehli kitabın, yani Yahudi ve Hristiyanların şöyle söylediği aktarılıyor. Ümmilere karşı bizim bir sorumluluğumuz yoktur. Yani evet. Ümmi nedir? Kitap bilgisi olmayan, yani ehli kitap olmayan insanlara karşı sorumluluğumuz yoktur demeleri kınanan bir ifade. Müslümanlara bunu yaptırmıyor. Yani bu davranışı tabii ehli kitaptaki kişilerin kitaplarına yönelik bir eleştiri olarak değil de ehli kitaptan olan insanlara yönelik bir eleştiri olarak Kur'an
bunu yapıyor. Hocam, biz Müslüman olarak önce Rabbimize, kendimize, insanlığa, tabiata, varlığa, doğaya, eşyaya, hayvanlara, her şeye karşı bir sorumluluk bilincinde olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Yine bir programımızın sonuna geldik, katıldınız.
Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
Ne demek, her zaman imkan buldukça, fırsat buldukça eksik olmayın.
Çok
efendim,
teşekkür ederim.
İlahiyatçı Yasin Kara bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.